Ayrım 16.
Hepsi de mutlaka işine yaramayacak ama düşüncelerini genişletecek. Sana her şeyi düşünme yeteneğini kazandıracak. Düşüncelerim genişleyince ne olacak? Yavaştan kızmaya başladığımı anlıyordum. Ne söylesem, Erkin'in karşı çıkması canımı sıkmaya başlamıştı. Kendimi biraz denetlemem gerekiyordu. Bak Erkin, düşüncelerin genişlemesi insanın hayatı anlaması için temel şartlardan biridir. Düşüneceksin, tartışacaksın, her şeyi anlamaya çalışacaksın. İnsan böyle gelişir. Siz böyle söylüyorsunuz ama kimse bana düşüncelerimi sormuyor ki. Bu konuşmanın böyle biteceğini nereden bilebilirdim ki? Aslında konuşma burada bitmişti. Ama insan bir şeyin bittiğini kolay anlayamıyor. Belki de eğitimin yararlı olduğuna öylesine şartlanmıştım ki bir türlü pes etmeye yanaşmıyordum. Nasıl? Düşünceni sormuyorlar mı? Evet, sormuyorlar. Kimse benim düşüncemi sormuyor. Sen şimdi öğrenme çağındasın da ondan sormuyorlardır. Önce öğreneceksin, sonra da düşüncelerini söyleyecek, onları tartışacaksın. Her şeyin bir zamanı vardır. Peki ne zaman soracaklar? Buyurun bakalım. Kendi başıma iş açmıştım. Şöyle bir düşündüm. Erkin'in düşüncesini ne zaman soracaklar? Aklımda buna bir yanıt bulamadım. Eğitimi kurtaramamıştım ama belki Erkin'i kurtarabilirdim. Erkin, sen bu soruları okulda da soruyor musun? Hayır, sormuyorum. Okulda hep anlatıyorlar. Soru sormuyorlar ki dedi. Derin bir soluk aldım. Erkin'in okulda soru sormaması onun için iyi olurdu. Çocuğun başının derde girmesini istemiyordum. Yine de dayanamadım. Peki Erkin, okulda neden soru sormuyorsun? Yanıt verdi. Soru sormuyorum. Öğretmen zaten sormuyor. Annemle babam da okulda pek soru sormamamı söylüyorlar. Ben de sormuyorum. Erkin'in annesiyle babası. Anneler, babalar. Bakırköy'de Karya Kültür Merkezi'ndeydik. Bir imza söyleşi gününde toplumumuzda kültür konusunu konuşuyorduk. Söyleşideki anne babalardan birisi, konuşan anneydi, şunları söylemişti. Çocuğumuz ortaokulda. Biz ona okulda düşüncelerini söylememesini öğütlüyoruz. Bizim için bunu söylemek çok acı ama çocuğumuzu korumak zorundayız. Okulda din dersinde öğretilenlerle biyoloji dersinde öğretilenler birbiriyle çelişiyor. Çocuğumuz bu konuda doğrunun ne olduğunu öğrenmek istiyor ve bize soruyor. Ona ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Bildiğimiz doğruları söylüyoruz, sonra da onun bunları bilmesini ama okulda söylememesini anlatıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir çocuğa bildiklerini söylememesini nasıl anlatabilirsiniz ki? Bildiklerini söylese okulda durumun güçleşmesinden korkuyoruz. Ne yapmamız, nasıl davranmamız gerekiyor? Bu annenin, bu babanın ne yapması, nasıl davranması gerekiyordu? Böyle ne çok örnek biliyordu. Okullardaki eğitimin çağ dışı bir çizgiyle kaydığını biliyorduk. Öğrencilerin nasıl çelişkiler içinde kaldığını görüyorduk. Yanıt vermenin çok güç olduğu bir soruydu bu. Sorunuz hepimizin içinde yaşadığı güçlükleri ortaya koyuyor. Gerçekten de eğitimin güçlükleri her gün daha da artıyor. Ama hiçbir zaman bugünkü kadar büyük sorunlar yaşamamıştık. Kendi ilkokul dönemime, ortaokul dönemime, lise dönemime bakıyorum da biz talihli öğrencilermişiz diyorum. Bugünkü eğitim sistemimizde öğrenciler de talihsiz, anne babalar da talihsiz, öğretmenler de talihsiz. Burada talih sözcüğünü kullanmak yanlış elbette. Bu durumun talihle, talihsizlikle ilgisi yok. Sorun temelde eğitimin niçin yapıldığı ile ilgili. Eğitimin amacının hep düşüncesi özgür, vicdanı özgür, kişilikli insan yetiştirmek olduğu söylenir. Ben eğitimin amacının bu olduğuna inanmıyorum. Belki de eğitimin genel ilkeleri böyledir ama bu ilkeler bizim ülkemizde, bizim eğitim sistemimizde geçerli değil. Eğitim sistemine baktığımız zaman, uygulamalara baktığımız zaman bizde başka amaçların varlığını görüyoruz. Bana sorarsanız biz çocuklarımızı düşünceleri baskı altında, vicdanı bugünkü düzene şartlanmış, kişiliksiz insan olmaları için yetiştiriyoruz. Bugün yapılan eğitimin temelinde yatan ideoloji bu. Her eğitimin bir ideolojisi var. İdeolojik eğitim deyip dururlar ya, işte bu da bir ideolojik eğitimdir. Yetişen insanların düşünmeyen, konuşmayan, tartışmayan, sormayan, eleştirmeyen, sadece kendisine söylenenlere inanan, öğretilere inanan kişiler olmasını isteyen bir eğitim ideolojisidir bu. Ancak böyle yetişenlere iyi yetişmiş, kendisine, ailesine, yurduna faydalı vatandaşlar diyen bir eğitim ideolojisi. Bu eğitim düşüncesinin temelinde de siyasal ideoloji var. Bugünkü siyasal ideoloji, özgür düşünceli insanlar istemiyor. Hiçbir şeyi düşünmeyen, sadece geçerli endüstri ticaret dünyasına yararlı olacak tekniklerle yetişmiş insanlar istiyor. Bunlara bir tür insan robot diyebiliriz. Yetişen gençlerin iyi İngilizce bilmeleri isteniyor, bilgisayar kullanmayı bilmeleri isteniyor, böylece daha çok para kazanacaklarını anlatılıyor. Bütün bu parlak görüntünün arka planı budur. Onlara şu mesaj dikkatle, ısrarla veriliyor. Genç insan, sen kendi hayatını en iyi biçimde yaşamalısın. En iyi evler, en lüks arabalar, en şık giyim, dünyanın en kaliteli nimetleri senin içindir. Bunlara sahip olmak senin hakkındır. Sen de aklını kullan. En iyi yetişmenin yolunu bul. En iyi yetişmek, en çok para kazanmak içindir. Senden daha önemli kimse yoktur. Bunu elde etmek için de düzenin istediği insan olman gerekir. Bunun için çok iyi İngilizce öğren. İkinci bir dil de öğrenmen gerekir. Bilgisayar kullanmayı bilmelisin. İngilizce eğitim yapan okullara girmeye bak. Gelecek onların. Sana ne yararlıysa onu öğren, onunla uğraş. Öğren, kazan, sahip ol, yaşa. Siyasal ideoloji kendi eğitim ideolojisini topluma egemen kılıyor. Burada düşünce özgürlüğünün, konuşma özgürlüğünün yeri yok, gereği de yok. Bunlar ayrıca zararlı. Temel öğretiye aykırı, durum budur. Bu sıkıntıyı hepimiz yaşadık. Çocuklarımız da yaşıyor. O anne babaya özetle bunları söylemiştim. Gerçekte onlara içinde bulundukları çıkmazdan kurtulacakları bir şey söylememiştim. Sonradan bu konuyu çok düşündüm. Gerçekten de bizim eğitimimizin belki de hiçbir zaman söylenmeyen amaçları vardı. Biz sadece çelişkileri görüyorduk. Bunları çelişki sanıyorduk ama aslında çelişki yoktu. Bizim çelişki gibi gördüğümüz uygulanan eğitimle bizim düşüncelerimizdi. Evet, çelişki buydu. Hep niçin diye sormalıydık. Niçin ya da ne için, neler için, kimler için, nasıl bir dünya için, nasıl bir insan için? Ezberci eğitim ama niçin? Yıllardır ne zaman eğitim tartışılsa katılanların hepsi de söz birliği etmiş gibi eğitimin ezbercilikten kurtarılması gerektiğini anlatır. Ben de herkesin bu denli karşı olduğu bir eğitim yöntemi neden kaldırılamıyor diye merak ederdim. Meğer işin aslı öyle değilmiş. Bu konuları merak etmeye başladıktan sonra gördüm ki ezberci eğitim öyle bir kalemde silinip atılacak yöntem değil. Hele bize çok uygun bir eğitim yöntemi ama bu yöntemin yandaşları bile öyle ortaya çıkıp açık açık bunu söylemedikleri için iş konuşmaya gelince ezberci eğitim olmamalı diyorlar. Uygulamadaysa şaşmaz bir dikkatle sürdürüyorlar. Evet, ezberci eğitim bize çok uygun bir eğitim yöntemidir. Bize çok uygun olması, bizde uygulanan eğitim ideolojisine çok uygun olmasındandır. Düşünceleri baskı altında, vicdanı bugünkü düzene şartlanmış, kişiliksiz insan modeli için ezberci eğitim çok gerekli, hatta zorunludur. Ezberci eğitim kalıp bilgi verir, verdiği bilgiyi yerleştirir, istendiği zamanda bu kalıp bilgiyi geri alır. Bu sistemin başarılı olması için bilgilerin iyice kalıplanmış olması gerekir. Buna bir anlamda konserve bilgi de diyebiliriz. Bu konserve bilgi tıpkı konserve besinler gibi pek çok kolaylığa sahiptir. Nakli kolaydır, biçimi bozulmaz, uzun süre dayanır. Konserve bilgilerin verildiği kafalar da zaman içinde konserve kutusu biçimini alır. Böylece konserve bilgiler vere vere konserve kafalar yetiştirilir ki insanların düşünmesinin istenmediği, insanların değişmesinin istenmediği toplumlar için bundan iyi eğitim yöntemi düşünülemez. Konserve bilgi değişmediği için konserve kafanın da düşünmesi gerekmez. Giderek düşünmemesi gerekir. Zaten düşünmeye alışmadığı için düşünmek zorunda kalmak onu yorar, sıkar ve bıktırır. Konserve kafa düşünceden kaçar. Hep hazır bilgiler ister. Öğrenmek istediği her şey ona belirli kalıpların içinde verilmelidir. Onun için de konserve kafa hep bu tür bilgileri kendisine verecek bir buyurgan arar. Bunu bulamayıp da kendisi bir şeyi düşünmek zorunda kalırsa çok rahatsız olur, her şeyin karmakarışık olduğunu düşünür, bocalar. Eğer bir buyurganın şu ya da bu nedenle kendisine iyi buyuramadığını anlarsa yeni bir buyurgan arar. Düşünmek adına bildiği tek şey kendisine uygun buyurganın kim olabileceğidir. En kısa zamanda onu bularak rahatlar, kendisini çok yoran düşünme ediminden de kurtulur. İngilizce'de bizde muhafazakar diye bilinen niteliğin karşılığı da konservatiftir. Bu da bildiğimiz konserve sözcüğüyle aynı kökten gelir. Konserve sözcüğüyle anlatılan bozulmadan saklama işi, bilgiler konusunda istendiği gibi işlemediği için başka bir çözüm aranmıştır. Çünkü bilgiler nedenli saklanmak istense de bilimsel teknolojik gelişmeyle değişmeleri önlenemez. Galye'nin bu yüzden başına gelenler bilinmektedir. Orta Çağ bu tür örneklerle doludur. Bilginin değişmesi önlenemeyince konserveleme işlemi düşüncelere de uygulanmıştır. Böylece ortaya konserve düşünceler çıkmış, insanların böyle bilgilendirilmeleri amaçlanmıştır. Bir insanı konserve düşüncelerle doldurmayı başarırsanız artık o insan bir konserve kafa taşımaktan kolay kolay kurtulamaz. Böylece de hem kendisi için güç olan hem de toplum için zararlı olan düşünce ediminden kurtulur. İşte o insanı çok kolay yönetebilirsiniz. Çünkü artık o hiçbir zaman düşünmek istemeyecek, kendisine söylenecek sözlerle hareket etmeye alışacaktır. Sadece kendisi buna alışmakla kalmayacak, başkalarının da böyle hareket etmesini isteyecektir. Çocuklarını da böyle yetiştirecek, onların da buyurganların buyruklarına göre hareket etmelerini isteyecektir. Böylece düşünmenin düşmanı olan kişilerin çok bulunduğu bir toplum yaratılınca, o toplumu yönetmenin de çok kolay olacağı açıktır. Yeter ki bu işi iyi bilen, konserve bilgi vermekte ustalaşmış buyurganlar bulunsun. Bunlar da eksik olmaz. Çünkü böyle bir toplumda insanların nasıl yönetileceğini iyi bilen buyurgan yöneticiler vardır. Bu eğitim sistemi onları da yetiştirmektedir. Bu sistemde yönetici olanlar da aynı sistemle yetiştiklerinden, buna ekledikleri içgüdüleri, sezgileri, yetenekleriyle hem kendi bağımlılıklarını pekiştirirler, hem de kendilerine bağımlı çevreler yaratırlar. Bu toplumlarda demokrasi denilen sistemin bir türlü yerleşememesinin temel nedenlerinden birisi de budur. Çünkü demokrasi denilen sistem konserve kafalı insanlarla gelişemez. Demokraside insanların kendilerinin düşünmesi, kendilerinin karar vermesi, gerektiği zaman kendilerinin düşüncelerini de değiştirmeleri gerekir. Buna alışık olmayan insanlar böyle bir durumla karşılaştıkları zaman rahatsız olurlar. Sıkılır, her şeyin karmakarışık olduğunu, ortalığın bozulduğunu söyler. Bir an önce birinin gelip işleri düzeltmesini bekler, bunu isterler. Her zaman da bu işi yapacak birisi ortaya çıkar. Konserve kafaları düşünme zahmetinden kurtarır. Onlara alışık oldukları buyrukları verir. İnsanlar da rahat eder. Konserve kafaların alışık oldukları yönetim sistemi otokrasidir. Otokrasi, yönetim gücünün bir otoritenin elinde olduğu yönetim biçimidir. İşte ezberci eğitim yönteminin nasıl olup da toplumda sürdüğünün kısa açıklaması budur. Gerçekte demokrasi isteyen toplumlar ezberci eğitim yönteminden kesinlikle vazgeçmek, onun yerine düşünmeyi öğreten eğitim yöntemini uygulamak zorundadır. Yok, bunu yapmayıp da ezberci eğitim yöntemini uygulamayı sürdürüyorlarsa, sonuçta otokrasiyle yönetilmek isteyen insanlar yetiştirdiklerini bilmek zorundadırlar. Tek yönlü iletişim ama neden? Tepkisiz toplum sözcüğü 80'li yıllardan sonra çok kullanıldı. İnsanlar gördükleri pek çok yanlışa tepki göstermiyordu. İnsanlar uğradıkları haksızlıklara bile tepki göstermiyordu. İnsanlar kendi güçlerini çok aşan hayat pahalılığına tepki göstermiyordu. Tepkisiz toplum sözcüğü topluma yönelik eleştiri olarak kullanıldı. Peki ama neden böyleydi? Toplum neden tepkisizdi? Neden olarak toplumun karşılaştığı baskı gösterildi? Topluma yönelik baskılar vardı. Bu baskılar nedeniyle insanlar tepki gösteremiyordu. Gerçekten de bu konudaki gözlemler doğruydu ama açıklama yeterli değildi. İnsanlar baskıya neden tepki göstermiyordu? Asıl yanıt bulması gereken soru buydu. İnsanlarımız baskıya neden tepki göstermiyor? Bu konuyu anlayabilmek için toplumumuzdaki iletişim modeline bakmak zorundayız. İletişim adından da bellidir ki karşılıklı iletimdir. İleti olarak söz, davranış, hareket bir insandan başka bir insana gittiği zaman o iletiye gerekli karşılık verilmelidir. İletişim kurulmasının ana kuralı budur. İki insan arasındaki ilişkide bir taraf sadece ileti göndermekle yetinir, karşı tarafın da sadece bu iletiyi almasını isterse buna iletişim denmez, tek yönlü ileti demek gerekir. Ezberci eğitim de bir tek yönlü ileti mekanizmasıdır. Ama toplumumuzda geleneksel insan ilişkilerine bakarsak tek yönlü iletinin ne denli yaygın olduğunu görebiliriz. Geleneksel ailede erkek-kadın ilişkisi tek yönlü iletidir. Anne babayla çocuk arasındaki ilişki tek yönlü iletidir. Bu modelde erkek söyler, kadın dinler ve yapar. Anne baba söyler, çocuk dinler ve yapar. Geleneksel okulda da öğretmen-öğrenci ilişkisi tek yönlü iletidir. Öğretmen söyler, öğrenci dinler ve yapar. Toplumumuzda gerçek anlamda bir iletişimin olmaması, yerleşmemesi buralardan başlıyor. Aileden ve okuldan başlayan tek yönlü ileti hayatın sonraki dönemlerinde de sürer gider. İş hayatında da amir söyler, memur dinler ve yapar. Toplum hayatında devlet söyler, vatandaş dinler ve yapar. İşte tepki göstermeyen toplum da böyle oluşur. İnsan davranışlarının sosyal damarlarını göstermediğimiz zaman bunları anlamakta güçlük çekeriz. Bu tepkisiz topluma karşı içimizde eleştiriler kabarır. Bu nasıl bir toplumdur? Bu nasıl bir tepkisizlik, nasıl bir suskunluktur? Her toplum layık olduğu yönteme kavuşacaktır. Yoksa bu toplum gerizekalılardan mı oluşmuştur? Öfkemizi, kırgınlığımızı bu düşüncelerle belirtmeye çalışırız. Oysa temeldeki neden toplumumuzu oluşturan insanların tek yönlü iletiye şartlandırılmış olmasıdır. Bu yetişme koşullarında yaşayan herkes hem kurbandır hem de suçlu. Zaman zaman her iki duygu da insana gelir gider. Kimi zaman kendimizi kurban edilmiş duyarız, zaman zaman da suçlu buluruz. Aslında her ikisi de doğrudur. Bir gün yabancı dillerde kitap satan bir kitap evini geziyordum. Gözüme ilişen bir kitap önünde durdum. Kitabın kapağında bir koyun sürüsünün fotoğrafı vardı. Üzerinde de adı. This Sheep Nation. İçimden eyvah dedim. Yine Amerikalıların biri yazmış. Çok canım sıkıldı. Biz kendimizi eleştiririz de başkasının bizi eleştirmesi çok hoşumuza gitmez ya. Öyle bir duygusal tepki duydum. Öyle ya. Koyun bu millet hangisi olabilirdi ki? Kitabı öfkeyle, kırgınlıkla aldım, baktım. Hayır, yanılmıştım. Yazar Amerika'yı ve Amerikalıları anlatıyordu, bizi değil. Bu koyun millet dediği Amerikan toplumuydu. Lederer adındaki yazar Amerikan toplumunu incelemişti. Amerikalıların gazetelerle, televizyon yayınlarıyla, iş hayatının eğitim şartlandırmasıyla nasıl koyunlaştırıldığını anlatıyordu. Bizim özgür insanlar ülkesi diyebildiğimiz Amerika, yazarın kalemiyle bir koyun sürüsü olarak niteleniyordu. Kitap evinde kendi kendime gülümsediğimi anımsıyorum. Doğrusu ferahlamıştım. Bizim söz konusu olmayışımız, buna karşın Amerikalıların koyun diye nitelenmesi içimdeki ulusal gururu okşamıştı. Sonra düşündüm. Bizde böyle bir kitap yazılabilir miydi? Bir Türk yazarı kendi toplumunu inceleyip de bu koyun millet diye bir kitap yazabilir miydi? Hayır. Kesinlikle yazamazdı. Böyle düşünebilirdi ama yazamazdı. Bir masada böyle konuşabilirdi ama yazamazdı. İşte düşündüm. O toplumla bizim aramızdaki fark bu. O toplum bir koyun sürüsü de olabilirdi ama bir yazarı çıkıp bunu düşünebiliyor, bunu söyleyebiliyor, bunu yazabiliyorsa özgürdü. Bizse bunu düşünmekten bile korkuyorsak, hadi diyelim ki düşündük, konuşmaktan korkuyorsak, hadi konuştuk, yazmaktan korkuyorsak, biz özgür değildik. Yazarımız da özgür değildi, tiyatrocumuz da, sinemacımız da özgür değildi. Bu özgür olmayışın tek nedeni de dıştan gelen baskılar değildi. Özgür olmayışımızın temel nedeni tek yönlü iletiye şartlandırılmış olmamızdı. Bu şartlanma sonucunda olan başka türlü düşünmekten rahatsız olmak, başka türlü hareket etmekten suçluluk duymaktı. Dar milliyetçilik anlayışının temelinde yatan da budur. Yabancı hayranlığı, yabancı düşmanlığı, yabancı korkusu da bu temelde gelişmiyor muydu? Yabancı dil ama neden? Yabancı dil bilmek, hep içimizde bir özlem, içimizde bir eksiklik, içimizde bir korkuyla birlikte yaşamıştır. Belki de kapalı bir toplumun kapalı insanları için yabancı dil gizemli bir ilişkinin simgesi olmaktadır. Yabancı dil bilmek, değişik kültürlerin anahtarına sahip olmak değil midir? Sonuçta bir araç değil midir? Oysa bizde hiç de böyle olmadı. Yabancı dil bilmek, bizim için hep geriliklerden kurtulmanın, ileriye dönük olmanın simgesini oluşturdu. Bu simgesel yanıyla da sosyal prestij kriteri oldu. Yabancı dil bilirlik, kendi başına nitelik demekti. Kendi başına kültür demekti. Kendi başına değer demekti. Sosyal prestij konusu olan her şey gibi, yabancı dilde bilene üstünlük duygusu, bilmeyene aşağılık duygusu vermiştir. Bir şey sosyal prestij nesnesi olduğu zaman, onun ne işe yaradığı sorulmaz. Bir işe yarayıp yaramadığı da önem taşımaz. Sadece onun varlığı değer demektir. Kişinin toplumdaki yerini yükseltir. Yabancı dil bilirlik de toplumumuzda öyle oldu. Bildiği yabancı dille kimin ne yaptığı hiçbir önem taşımaz. Yabancı dil bilir ama o dilde tek kitap okumaz. Yabancı dil bilir ama o dilde hiçbir dergiyi izlemez. Yabancı dili eğer varsa kendi mesleğinde kullanmaz. Ama yabancı dil bilir ve bu biliş onu değerli kırmaya yeterlidir. Bir kültür anahtarının özdeki işlevini yitirip de bir prestij nesnesine dönüşmesinin temel nedeni de toplumumuzdaki ezberci eğitimi, tek yönlü iletiyi yaratan eğitim ideolojisidir. Bunun kaynağı olan siyasal ideolojidir. Bunlarla oluşan toplumsal değer yargılarıdır. Dışa bağımlı burjuva kültürünün bağımlılığıyla değişen yabancı dil ideolojisinde değişik dillerin parlak dönemleri olmuştur. Tanzimat dönemiyle ülkemizde Fransızcanın altın çağı yaşanmıştır. Fransızca, kültürün, edebiyatın, bilimin, felsefenin, dış politikanın dilidir. Fransızca dilinde eğitim yapan Galatasaray Lisesi kendi başına bir kurumdur. Yeni açılan tıp fakültesi Fransızca eğitim yapmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sıralarında Almanca dilinin parlak çağı yaşanmıştır. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte İngilizcenin altın çağı parlamış, bu dilin egemenliği günümüze dek genişleyerek sürmüştür. Bugün İngilizce bilmek öylesine bir amaç durumuna gelmiştir ki, çocuğun iyi yetişmesini isteyen anne babalar için İngilizce eğitim yapan bir okula çocuğunu sokmak mutlak bir hedef sayılmaktadır. Toplumumuzda filmler İngilizcedir, pop müziği İngilizcedir, şirketler, bankalar, İngilizce bilen kişiler aramaktadır. Alanlardaki politik gösterilerde İngilizce sözcükler kullanılmaktadır. Devleti yönetenler sırası geldiğinde, gelmediğinde de İngilizce sözler söylemeyi bu prestije ortak olmak saymakta, İngilizce bilmeyen yöneticiler küçümsenmektedir. Özgür bir düşünce ortamı yaratamayan toplumlar, yabancı dile araç değil de prestij nesnesi olarak baktıklarından, yabancı dilden yararlanmayı da bu anlamda kişinin kullanım değerini artıran bir işlev olarak görmektedir. Yabancı dil bilmek kuşkusuz önemli bir araçtır. İnsana başka kültürlerin dünyasını açan, o kültürlerin değerleriyle daha yakından tanışmak olanağı veren, insan özgürlüğüne yeni boyutlar katan bir araç.